Kitabın adı 8. Gün, yazarı Glenn Mead. 42. Ayrım, 6. Bölüm, 13 Kasım. Ebu Haşim kazandı. 62. Chesapeake, 18.30. Winston koyundaki yazlığın çevresinde yağmur hala bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Plymouth görünürlerde yoktu. Eve girdiklerinde Gorev şömineye birkaç kütük yerleştirdi ve bir tutam eski gazeteyi yaktı. Alevler yükselmeye başladığında motosiklet giysilerini çıkarıp kurutmaya çalıştı. ''Hiç olmazsa ev bize kalmış.'' dedi ve gömleğini çıkardı. Carla değiştirmesine yardım etti. Gorev yarasını inceledi, sonra da Carla yaranın üzerine yeni sargı bezleri yerleştirdi. ''Dikişler iyi görünüyor. Yara da kanamamış. Anlaşılan iyileşiyor.'' ''Acıyor mu?'' ''Belli belirsiz.'' derken gülümsedi Gorev. Yine de bir içkinin yararı olabilir. Carla elindeki işi bitirdi, kanlı sargı bezlerini ateşin içine fırlattıktan sonra mutfağa gitti. Bir şişe vodka ve iki kadehle geri geldi. Elindekileri çay masasının üzerine bırakıp televizyonu açtı ve uzaktan kumandayla kanalları dolaşmaya koyuldu. ''Ne arıyorsun?'' diye sordu Gorev. ''Patlamayla ilgili haberleri.'' ''Kendine işkence etme Carla.'' Carla uzaktan kumandayı bırakmadı. Sonunda CNN haber kanalını buldu. Bir muhabir 10. caddenin ucuna yakın bir yerde polis barikatının hemen arkasında durmuş, elinde mikrofon, FBI genel merkezinin ve yakınındaki binaların gördüğü zararı anlatıyor, ölü ve yaralılarla ilgili ayrıntıları vererek haberini süslüyordu. Gorev kadehlere vodka doldururken televizyon seyreden Carla'nın yüzündeki ifadeyi kaçırdı. Acıma ve dehşet, korku ve iğrenme dolu dalgın bakış genç kadının yüzünü bir an kararttı. Gorev doldurduğu kadehlerden birini ona uzattı. ''Al, sinirlerini yatıştırır.'' dedi. ''Hayır, birden içemeyeceğimi anladım Nikolay.'' dedi Carla. Televizyonu kapatırken yüzü gerginlikten kasılmıştı. ''Bitkin görünüyorsun,'' dedi Gorev. ''Birkaç saatliğine de olsa uyumaya çalışsan?'' Carla cevap vermedi. Pencereye doğru yürüdü ve yüzü bembeyaz bir halde camı döven yağmuru izledi. Gorev yanına yaklaştı, omuzuna dokundu. Genç kadını usulca çevirdi. ''Sorun ne? Anlat bana.'' ''Dün gece ölen o insanları kafamdan atamıyorum. Analar, babalar, çocuklar. Mantıksız bir katliam daha.'' Gorev kadehini bıraktı, genç kadının gözlerinin içine baktı. ''Kendini suçlaman yersiz Carla. Bu Raşid'in kanlı marifetlerinden biri, bizimle ilgisi yok.'' ''Yok mu? Bu işin içinde biz de varız. Masum olduğumuzu iddia etmek saçmalık Nikolay.'' ''Bizi Raşit ve arkadaşlarıyla aynı kefeye koyamazsın. Bizim amacımız farklı.'' ''Yine de sonunda aynı yere varıyor. Raşit bombayı ateşlese huzur içinde yaşayabilir misin? Bunun yapacak kadar çılgın olduğunu ikimiz de biliyoruz.'' ''Bu dediğin olmayacak. Verilen emirleri dinleyecek. Kaldı ki Amerikalılar koşullara uymaya başlamış bile. Kazandık. İstediklerimizi gerçekleştiriyoruz. Zamanı geldiğinde bomba etkisizleştirilecek.'' ''Peki ya kazayla patlarsa? Bunu hiç düşündün mü? Ya dün gecekinden çok daha korkunç bir şey olur? Sokaklar ölü ve yaralılarla dolarsa? Buna değer mi Nikolay?'' Carla'nın sesinde Gorev'in daha önce hiç duymadığı bir acılık, bir öfke vardı. ''Neyin var Carla? Yoksa pişman mı oluyorsun?'' Carla kafasını salladı. Gerginliği gözlerinden anlaşılıyordu. ''Bu konuda konuşmak istemiyorum. Eğer hayatta kalırsak belki başka bir gün ama şimdi değil.'' Gorev elini genç kadının yüzüne uzattı. ''Biliyor musun, senin için endişelenmeye başlıyorum.'' ''Endişelenme,'' dedi ve Gorev'in elini itti Carla. ''Şimdi senin için bir sakıncası yoksa biraz uyumak istiyorum.'' Washington DC 13.15. Wisconsin Caddesi üzerindeki camdan ve çelikten yapılmış postmodern Rus Büyükelçiliği, çatısındaki haberleşme uyduları ve telsiz antenleriyle Washington'daki en büyük sefaretlerden biridir. Kursk, kaldırımın kenarında duran taksiden inerek şoförün parasını ödedi Sonra da Büyükelçiliğin kurşun geçirmez güvenlik kulübesine doğru yürüdü. Kimliğiyle pasaportunu gösterdi ve niçin geldiğini açıkladı. Nöbetçi ana binaya telefon etti. Kursk beklerken Büyükelçilik avlusunda park etmiş iki özel güvenlik minibüsü, binadan karton kutularla dolu el arabaları çıkaran, arabadakilerin minibüslere yüklenmesine yardım eden bir sürü elçilik görevlisi gördü. Nöbetçi yeniden göründü. Kimliğiyle pasaportunu iade etti, sonra da bir zile basarak Kursk'un girmesi için demir kapıyı açtı. ''Sizi bekliyorlar binbaşı. Birinci katip Lazarev'i danışmada bulacaksınız.'' Washington DC 1330. Harry Judd'un listesinde bir sonraki konu kayıtlardı. Bunlar ajanların koruma görevi sırasında tuttukları notlardı. Korumaları altındaki kişinin programı, ajanların resmi görevle korumaları altındaki kişiye refakat ettikleri tarih, zaman ve yer. Oysa ajan kayıtları bundan çok daha fazlasını da ele verir. Hemen hepsi korunanın alışkanlıklarını, rutin olarak yaptıklarını, gelmediği günleri, olağanın dışındaki her şeyi gösterirler. Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerinden herhangi biri alışıldık düzeninin dışına çıkmışsa, kayıtların bunu belirtmesi kesin gibidir. Judd'un içinde bir his, anahtarın burada olabileceğini söylüyordu. Batı Kanada'nın karşısında, Gizli Servis'in Beyaz Saray Bürosu'nun bulunduğu kasvetli, Victoria dönemini çağrıştırır, gri taşlı eski yönetim binasına girip asansöre bindi. Büroyu yöneten açık sözlü Teksaslı Darling başını kaldırıp gülümsedi. ''Harry, nasıl gidiyor?'' ''Her zamanki gibi Darling, geçen ayın kayıtlarına bir göz atmak istiyorum.'' ''Hangilerine?'' ''Hepsine.'' Washington DC 1331. Vladimir Lazarev'in Kursk'u götürdüğü büro arı kovanı gibiydi. Kontrollü panik ortamında iki elçilik görevlisi, Lazarev'in dosya dolaplarından kucaklayarak çıkardıkları belgeleri koridordaki el arabalarına dolduruyorlardı. ''Kusurumuza bakmayın binbaşı, saate karşı yarışıyoruz.'' dedi Lazarev. Ardından görevlilere bakarak parmaklarını şaklattı. ''Lütfen bizi yalnız bırakın.'' Baş başa görüşebilmek için kapıyı kapatırken Kursk'a oturmasını işaret etti. Birinci katip Lazarev, pahalı batı giysilerine düşkün, sarı kaşlı, zayıf ve yakışıklı bir Moskovalıydı. ''Buraya neden geldiniz binbaşı?'' diye sordu. ''Yanlış hatırlamıyorsam, bilgilerinizi bana güvenli telefon hattından iletmeniz konusunda anlaşmıştık. Acil bir konuyu yüz yüze görüşmek gerektiğini düşünüyorum. Daha kötü bir zaman seçemezdiniz. Burası karmakarışık. Peki konu ne Kursk? İnsan avında bir gelişme var mı?'' ''Maalesef yok.'' Kursk, Lazarev'in dosya dolabının çekmecelerine baktı. Çoğu açılmış, dosyalar yığınlar halinde yere konulmuştu. Dışarıdaki koridordan gürültüler, el arabalarına belgeleri yükleyen görevlilerin sesleri duyuluyordu. ''Sakıncası yoksa neler olduğunu sorabilir miyim?'' Lazarev bir iki saniye boyunca karşısındaki sanki tümüyle delirmiş gibi baktı. Sonra masasının üzerindeki Camel paketinden bir sigara çekip yaktı. ''Farkında değilseniz söyleyeyim Kursk. Sürenin dolmasına 24 saatten daha az zaman kaldı. Güvenlik nedeniyle elçilik görevlilerini aileleriyle birlikte San Francisco ve New York'taki konsolosluklarımıza gönderiyoruz. Elçiliğin önemli dokümanlarını da. Bu aşamadan sonra pek çok şey ters gidebilir. Üstelik Ebu Haşim çılgının teki. Bütün istekleri karşılansa bile bombayı patlatması kimseyi şaşırtmaz.'' ''İyi ama basın bunu öğrenmeyecek mi?'' Lazarev endişeyle sigarasından bir nefes çektikten sonra başını salladı. ''Büyükelçiyle benim dışımda bu binadakilerden hiçbiri gerçeği bilmiyor. Elçilik personeline önümüzdeki haftalarda binada önemli bir tadilat yapılacağı söylendi. Bir de hikaye uydurduk. Bilgilerde büyük çapta sızma olduğunu, tüm elçiliklerle elçilik çalışanlarının evlerinin elektronik aletlerle taranacağını anlattık. Tabii bütün bunların gizli kalması gerektiğini de belirttik. Biraz bozuldular ama bana kalırsa bu bulunabilecek en iyi bahane. Üstelik hayatlarını kurtardığımız için bize teşekkür de edecekler. Her neyse, sizin için ne yapmamı istiyorsunuz? Acil olduğunu söylemiştiniz de.'' Kursk anlattı. Sözünü tamamladığında Lazarev kaşlarını kaldırdı, sigarasını tabloya bastırdı. ''Aklınızdan neler geçiyor Kursk? Niyetiniz ne?'' Açıkladığımı sanıyordun. Lazarev içini çekti. Boşa kürek çekiyorsunuz binbaşı. Biraz geç kalmadınız mı? Daha fazla zamanınız olsa araştırmaya değebilirdi. Ama hızla sona yaklaşıyoruz. Bana yardım edebilir misiniz? Lazarev omuzunu silkti, telefona uzandı. Buradaki SVR temsilcisinin adı Albay Gromulko. Kenti avucunun içi gibi biliyor. Önemli olan herkesi tanıyor. Bir arayayım onu. Lazarev dahili bir numara çevirdi. Bir süre konuştuktan sonra ahizeyi yerine bıraktı. Gromulko sizi bürosunda bekliyor. Sizi oraya götüreyim. Ama bana kalırsa enerjinizi boşa harcıyorsunuz. Bir kağıt parçasına numarayı yazıp ayağa kalktı. Durumda bir değişiklik olur ya da başınız derde girerse New York bürosundaki bu güvenli telefonu arayın. Günün 24 saati başında biri vardır. Vereceğiniz herhangi bir mesajı hemen Moskova'ya iletirler. Kursk ayağa kalktı. Ne zaman gidiyorsunuz? Binanın akşam 6'ya kadar boşaltılması planlandı. Ondan 2 saat sonra da Büyükelçi ile birlikte Moskova uçağına bineceğiz. Bahanemiz bilgi sızması ile ilgili olarak acele Moskova'ya çağrıldığımız olacak. Ailelerimiz öğleden önce gittiler bile. Maalesef bu korkunç öykünün mutlu sonla biteceğinden pek ümidim yok. Zaten nasıl biterse bitsin, Moskova'dan edindiğim izlenim, özellikle dün akşamki olaydan sonra, işin içinde Ebu Haşim gibi bir çılgın varsa büyük bir insanlık felaketi yaşanacağı. Onun için buradan olabildiğince uzaklaşmanın akıllı olacağını düşünüyorum. Siz de aynı fikirde değil misiniz? Konuğunu kapıya doğru götüren Lazarev'in yüzü bembeyazdı. Eğer birazcık aklınız varsa siz de aynını yaparsınız Kursk. Chesapeake 18.40. Carla karanlıkta uzanmış, dışarıdaki yağmuru dinliyordu. Cam açıktı. Kömür karası bulutların arasından ay görünüyor, uzakta körfezin ötesinde çakan şimşekler zikzak çiziyordu. Kapının açıldığını duyunca baktı. Eşikte duran Nikolay'ı gördü. Gorev usulca sordu. Gelebilir miyim? Nasıl istersen. Yatağın ayak ucuna oturan Gorev'in dağınık saçlarının döküldüğü yüzünde ay ışığı altında çocuksu bir ifade vardı. Genç kadının gözlerinin yaşlı olduğunu fark etti. Sorun ne Carla? Bir şeye mi kızdın ya da kırıldın? Carla kafasını salladı. Sadece korkuyorum. Neden? Raşid'in dün akşam yaptığı, sanki daha kötüsünün de geleceğinin kehaneti gibiydi. Daha çok sayıda amaçsız cinayet, daha fazla yıkım. Carla, bunlar hurafe, siz Araplar… Hayır, hurafenin çok ötesinde, çok daha derin. Belki de birden bütün bunların ölümcül derecede ciddi olduğunu fark ettim. Artık oyun oynamıyoruz ama beni korkutan bu değil. Sonuç ne olursa olsun… İçimde ikimizin de kaderinin kötü olduğuna dair bir his var. Joseph'ı bir daha göremeyeceğim. Başka ne bekleyebiliriz ki? Bizim gibiler geçmişlerinden kaçamaz. Ne demek istiyorsun? Eğer birini öldürür ya da zarar verirsen yaptığının bedelini ödersin. Her insanın ödeyeceği bedel değişik olur. Cinayetinin ya da verdiğin zararın haklı bir gerekçesinin olması ya da olmaması bir şeyi değiştirmez. Sen bedelini mutlaka ödersin. Ödenecek onlarca bedel var. Sonunda kendini nefret ettiğin insanların etkisinde onlar gibi düşünür de bulabilirsin. Ya da belki yaptıkların peşini bırakmaz. Bedelini hayatınla ödersin. Bu dersi kocam öldüğünde öğrendim. Davası için yaptığı yanlışlıkların bedelini böyle ödedi. Tıpkı şimdi benim ödediğim gibi. Peki sen bu bedeli nasıl ödeyeceğini düşünüyorsun? Bilmiyorum. Kabuğuma çekilip kendime sadece Joseph için de olsa bunu yapmak zorunda olduğumu söylüyorum. Ben yaptığıma inanıyorum. Benim kabuğum da bu. İşte aramızdaki fark da bu Nikolay. Ama inan bana ikimiz de ödeyeceğiz. Bütün bunları unutmak ister misin? Daha vakit varken bırakıp gitmeyi? Bir bakıma bu işe dönemeyecek kadar girdiğimi düşünüyorum. Nereye kaçabiliriz ki? Ona her şeyi, korkularını, sırrını bile anlatmak istiyordu. Ama kelimeler kaybolmuştu. Neye yarar ki bunca zaman sustuktan sonra? Ne oldu Carla? Bir şey yok diye kafasını salladı. Bana doğruyu söylemiyorsun. Sonra genç kadının yüzünde o derin korkuyu gördü. Korku Carla'yı çok genç ve çok savunmasız gösteriyordu. Uzanıp yanağına dokundu, gözlerinin içine baktı. Benim zavallı Carla'm. Genç kadın kollarını Gorev'in boynuna doladı ve sımsıkı sarıldı ona. Gorev örtülerin altına girdi. Isıtmak ve teselli etmek için kollarının arasına aldı. Sonra birden hiç neden olmaksızın Carla'nın ağladığını, tüm vücudunun derin hıçkırıklarla sarsıldığını gördü. Carla, ne var? Genç kadın bir süre cevap vermedi. Raşide, yardımı neden kabul ettiğimi öğrenmek ister misin? Sadece söylemek istiyorsan. Anlattı. Sözlerini bitirdiğinde hala ağlıyordu. Gorev'in yüzü karanlıkta öfkeden bembeyazdı. Sonunda fısıldayarak konuştu. Tamam Carla, düzelecek. Her şey düzelecek. Gözyaşları dinene kadar genç kadının saçlarını okşadı. Carla karanlıkta uykuya dalıncaya dek genç kadına sevgiyle sarıldı. 63. Washington DC 1945. Benny Visto 14. caddedeki striptiz barının köşe locasında, gözünde Ray-Ban güneş gözlükleri, elinde malt viski bardağı, ufacık sahnede salınan iki genç ve çıplak dansçıyı seyrediyordu. Yeni kızın götü fena değil. Yanındaki Frankie birasını yudumladı. Çağırayım gelsin mi Benny? Visto kafasını salladı. Galiba küçük Ricky döndü. Barın kapısı açılmış, Ricky Cortez görünmüştü. Yağmurdan kaçarcasına girerken sırılsıklam saçları ve sular damlayan giysileriyle ıslak bir sıçana benziyordu. Visto ile Frankie'yi görünce başını salladı, sonra yanlarına geldi. ''Ne bok yedin adamım?'' diye sırıttı Frankie. ''Yoksa seni pota mı attılar?'' ''Hiç komik değil Frankie. Kahrolası ağzını kapat.'' Cortez Frankie'ye kızgınlıkla baktı. Sonra da Visto'ya döndü. Bakışlarındaki kızgınlık gitmiş, yerini korku almıştı. Kaybettik beni. Orospu çocukları bize ekti. Onları ta Chesapeake cehennemine kadar izledik. Sonra bizi silkelediler. Hector'la Ronnie'nin kabahati. O göt deliklerine verdiğim son iş olacak. Yarım metre karda bir kamyonu bile izleyemez onlar. Visto bardağını masaya bıraktı. Beni üzdün Ricky. Usulca Ray-Ban'ini çıkardı. Sana bir iş verdim, sense yüzüne gözüne bulaştırdın. Seni uyarmıştım. Ricky, Visto'nun gözlerinin kısıldığını, Frankie'nin lazer bakışı dediği dert habercisi bakışını gördü. Beni, dinle, yemin ederim ki. Visto'nun tokadı yüzünde patladı. Kübalı, locada arka üstü devrildi, elini çenesine götürdü. Bir kere daha işi bok ettiğinde seninle ayrılmamız gerekecek. Onun için beni iyi dinle. Gerçek bir adam olduğum için sana ikinci bir şans vereceğim. Nasıl derler? Kendini temize çıkarman için. Visto iç cebinden bir harita çıkardı. Üzerinde elle çizilmiş bir plan olan kağıdı açtı. Şu Frankie çok daha yararlı oldu. Teslimatı yapacağımız Piedmont'a gitti. Çevreyi iyice kolaçan etti. Başaramayacağımız bir işe girmemizi önledi. Herif bizim için bir plan bile çizmiş. Visto parmağını haritaya vurdu. Burayı biliyor musun Ricky? Evet, kavşağı biliyorum. Senden istediğim yine Hector'u bulman. Herif izleme işinde beceriksiz olabilir ama tabanca konusunda üzerine yok. Onun yerinde sakladığımız susturuculu makinelerden ikisini alın. Ronnie'yi de bul. Minibüsü onun kullanmasını istiyorum. Visto yine parmağını haritaya uzattı. Ondan sonra pikabını al, ormanı geçene kadar git. Patika girişinden 100 metre ötede park et. Tam burada, yolun dışında. Sonra buraya, ağaçların arasındaki açıklığa dönün. Ormanın içine saklanın, görünmemeye dikkat edin. En geç 9.30'da orada olun, buluşma saatinden en az bir saat önce. Eğer birini görürseniz, Hector'la birlikte kafanızı eğip görünmeyin, beni arayın. Yoksa Frankie ile benim gelmemi bekleyin. Anlaşıldı mı? Ricky'nin yüzü hafif bir sırıtışla aydınlandı. Anladım beni. Minibüs ne olacak? Ronnie direksiyonda olacak. Üniformalarla diğer malzemeleri minibüsün arkasına yükleyeceğiz. Ben Frankie'nin arabasında olacağım. Ronnie hemen arkamızda olacak ama polislerin onu durdurup arabasındakileri görmesi tehlikesine karşı bizi güvenli bir mesafeden izleyecek. Sonra ne olacak? Ben ve Frankie tam zamanında açıklıkta olacağız. İşi tamamlayıp heriften parayı alacağım. Dans zamanı geldiğinde bağıracağım. Sen ve Hector saklandığınız yerden çıkıp herifin yanında kim varsa onunla ilgileneceksiniz. Gerisini bana bırakın. Bisto planı Ricky'ye uzattı. En iyisi bunu al. Ne yaptığından emin olursun. Buluşmadan yarım saat önce beni Frankie'nin araba telefonundan ara. Yerinize vardığınızı, her şeyin yolunda olduğunu bildir. Bisto lazer bakışını yeniden Ricky'ye dikti. Bu sefer işin içine etmek yok Ricky. İyice anladın mı? Anladım beni tabii. Ricky birkaç saat sonra olacakları düşünüp kötü kötü sırıtarak planı aldı. Sonra locadan çıkarak kapıya doğru yürüdü. Frankie birasını bitirdi. Herif istediğine yatmazsa ne yapacaksın beni? Winston'un çenesi vahşice kasıldı. O ve orospusu Benny'nin adını hiç duymamış olmak isteyecekler. Bundan eminim. Washington DC 14:30. DuPont Meydanı'ndaki restoran Akdeniz mutfağıyla ünlüydü. Duvarlar her zamanki gibi Hollywood yıldızlarının, Pacino, De Niro ve ünlü politikacılarla beyzbol oyuncularının, İtalyan opera şarkıcılarının fotoğraflarıyla kaplıydı. Restoranın Toskanalı sahibi 7 yıl önce her şeyi devretmiş, kumda yatmak için Miami'ye taşınmıştı. Yeni sahip, Slav tipi elmacık kemikli, peruklu, 40 yaşlarında tıknaz ve kaslı topal bir adam, fotoğrafları Akdeniz mutfağını ve müşterilerin çoğunu korumuştu. O öğleden sonra saat tam 2:30'da barın arkasında makbuzları incelerken telefon çaldı. Ahizeyi kaldırdığında karşısındaki adını vermeyen erkeğin sesini tanıdı. Bir dakika kadar sonra telefonu kapattığında restoran sahibinin yüzü asıktı. Paltosunu giydi, mutfağa girip aşçıya seslendi. ''Bir saatlik bir işim var. Dükkana göz kulak ol.'' Nereye gidiyorsun patron? Sen kendi işine bak. Washington DC 14:45. DuPont Meydanı'ndan yürüyerek 5 dakika mesafede Church Caddesi'ndeki park, banklarda oturan ya da soğuktan korunmak için uyku tulumlarına sarılan birkaç serserinin dışında boştu. Kursk, kuş ağacının altındaki banka oturmuş, ayaklarının etrafında dönenip duran kuru yapraklara bakıyordu. Adamın yaklaştığını duyunca başını kaldırdı. Pahalı bir takım elbise ve deve tüyü palto, Viktor Suslov'un belirgin özelliklerinden olan topal bacağını gizlemiş ve peruğun kötü görüntüsünü silmişti. Kursk'un yanına oturdu ama elini uzatmadı. Uzun zaman oldu binbaşı, en az 10 yıl. Bakıyorum da sonunda kendine adam gibi bir elbise almışsın Viktor. Hayat sana cömert davranmış anlaşılan. Suslov omuz silkti. Pek şikayet edemem. Albay Gromulko, memleketteki kara borsa işini bıraktıktan sonra senin epey başarılı olduğunu söyledi. 6 restoran, ithalat ihracat işi, mücevher toptancılığı filan. Devam edebilirim ama gerisi tümüyle yasa dışı. Suslov sırıttı. Avucunu altın çakmağına siper ederek bir sigara yaktı. İş iştir. Üstelik de buradaki çok daha uygar, bizdeki gibi vahşi değil. Birisiyle yaptığın işte bir kusurun olursa, Moskova'daki sert çocuklar gibi boynuna bir otomobil lastiği geçirip ateşe vermiyorlar burada. Suslov başını kaldırdı. FSB genel merkezinden oldukça uzaklaşmışsın Kursk. Seni buraya hangi rüzgar attı? Bir adam arıyorum. Bunun için de yardımına ihtiyacım var. Yoksa Gromulko söylemedi mi? Suslov yüzünü buruşturdu, kafasını salladı. Büyükelçilikteki o pezevenk seninle buluşmam gerektiği dışında hiçbir şey anlatmadı. Eğer gözüne giremezsen hayatını zorlaştırır o herif. Aradığın adam Moskova mafyasından mı? Hayır, ama Rus. Doğrusunu söylemek gerekirse yarı Rus. Öteki yarısı? Çeçen. Suslov sigarasından bir nefes çekti, külünü silkeledi. Buralarda o dediklerini pek görmüyoruz. Çok az. Genellikle New Jersey'de küçük Rusya'ya takılmayı tercih ederler. Dediğim yeri hiç duydun mu?
Evet, duydum.
Moskova'nın yer altından gelme eski adamların çoğu orada çalışıyor. Ruslar, Çeçenler, Gürcüler, aklına kim gelirse. Ne iş olursa olsun yapıyorlar. Elmas kaçakçılığı, fuhuş, uyuşturucu işi.
Senin adam ne yapmış? Birini mi öldürmüş? Çar'ın mücevherlerini mi yürütmüş?
Söyleyemem Suslov, ama eski bir dost. İyi olmasını istediğim biri. Adı Nikolay Gorev. Yaralı, başı dertte. Onun için ona yardım etmek istiyorum.
Onu bulmanda yardımcı olabileceğimi mi düşünüyorsun?
İlişkilerin var. Elçilikteki dostumuz öyle söyledi.
Elinde adı olduğuna göre neden polise gitmiyorsun?
FBI işin içinde. Gorev'i onlardan önce bulmak zorundayım.
Anlamadım.
Anlaman gerekmiyor. Senin bileceğin, adamı hemen bulmam gerektiği. Saatlerden söz ediyorum, günlerden değil. Doğu kıyısında kaç Rus ve Çeçen gangsteri tanıyorsun?
Suslov omuzlarını silkti.
Ona yakın büyükbaş.
Mesela?
Elmas kaçakçısı Dimitri Zavarzin ve uyuşturucu mafyasının başı Matvey Yudenich örneğin. İş için Rusya ile burası arasında mekik dokuyorlar. Bence bunlarla Moskova'da da karşılaşmışsındır.
Kursk başıyla onayladı. FSB çoğu zaman Rusya'nın çete reislerini denetleme, yasa dışı faaliyetlerini durdurma, mallarına el koyup adamlarını tutuklama gibi sevimsiz işlere de karışıyordu.
Yudenich boktan biri, bir psikopat. Bir seferinde eroin işini bozunca beni öldürmekle tehdit etmişti.
Öyleyse Yudenich ve ötekilerin senin gibi birinden gelecek soruları iyi karşılamayacaklarını biliyor olmalısın.
Sana adlarını ve onlarla nasıl temas kuracağını söyleyebilirim tabii. Ama eğer bana sorarsan, gidip böylelerine bulaşma. Seni görür görmez boynuna bir araba lastiği geçirebilirler.
Soruları ben sormayacağım Suslov. Sen soracaksın.
Şaka mı ediyorsun?
Kursk kafasını salladı.
Telefonlara başla. Söylediklerimi çevreye yay. Önce büyük gangsterlerle ilgilen. Sonra listedeki ötekilere geç. Gorev'in adını ver, sana söylediklerimi tekrarla. Bir tepki verecekler mi bir bak. Eğer gerçekten gerekiyorsa adımı söyleyebilirsin.
Bunu yaparsam tabutumun kapağını çivilemiş olurum.
Tanıdığım gangsterlerin arasında meraklı bir FBI ajanını ya da onun adına çalışanları nallamaktan zevk alacak bir sürü insan var. Bu işten bana ne kalacak?
Resmi bir vaat. Gromulko masasının üzerinde seninle ilgili bir karış kalınlığında bir dosya olduğunu söylüyor. Rus vergi yetkilileriyle Moskova polisinin seninle sohbet etmek istedikleri ithalat ihracat işleriyle ilgili bir takım dalavereler.
İstediğimi yap, dosya kaybolsun. Yapmazsan kendini yanında FBI ajanları, bileğinde kelepçeler bu akşam 9'daki Moskova uçağında bulursun.
Suslov'un ağzı öfkeden kasılmıştı.
Beni bulman için bu numarayı ara.
Kursk adama bir kağıt uzattı.
En geç 6'ya kadar telefonunu bekleyeceğim.
Bu bana sadece 3 saat bırakıyor. Ya herifi bulamazsam?
Bu sorunun cevabını duymak istediğini sanmıyorum Suslov.
42. ayrımın sonu. Sayfa 504. Devamı 43. ayrımda.